Sayfa 332. 28. bölüm. Beni uyandıran bir saç kurutma makinesinin uğultusu oldu. Birkaç saniyelik uyku sersemliğinden sonra Viyana'da bir otel odasında olduğunu ve geceyi bir kanepenin üstünde geçirdiği için sırtının ağrıdığını fark etti. Boynunu gerdi, omurların rahatlatan çıtırtısının arkasından sırtının tutukluğunun hafiflediğini hissetti. Banyonun kapısı açıldı ve içerisinin ışığı odanın yarısını aydınlattı. Anna Navarro kahverengi tweed tayör giymişti. Pek modern bir kıyafet değildi ama buna rağmen genç kadına yakışmıştı. Yüzüne de makyaj yapmıştı. "Ben bir saate kadar dönerim," dedi. "Siz uyumaya devam edin." Birleşik Amerika Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümünün karşı sırasında aynen Ostrov'un tarif ettiği gibi sıkıcı görünümlü modern bir iş anı yer alıyordu. Lobideki levhada bir dizi Amerikan ve Avusturya şirketinin adları yazıyordu. 11. katta ise Birleşik Amerika Ticaret Temsilcisi'nin ofisi vardı. CIA'in Viyana ofisi bu adın arkasında gizleniyordu demek. Çeşitli kovuşturmalarında bu tür teşkilatların onunla bağlantı kurmasının Anna için olağan dışı bir yanı yoktu. Bu sayede en iyi ipuçlarından bazılarını yakalamıştı. Anna'nın girdiği resepsiyon bölümünün dikkate değer bir yanı yoktu. Genç bir kadın, çeşitli devlet dairelerindekine benzer bir masanın başında, Birleşik Amerika'nın devlet mührünün altında oturuyor, telefona cevap veriyor ve bir bilgisayar klavyesini tuşluyordu. Anna kendisini tanıtınca, resepsiyon memuru bir düğmeye bastı ve geldiğini haber verdi. Aradan bir dakika bile geçmeden, hayatlarını bürolarda geçirenlerin soluk yüzüne sahip bir adam aceleyle dışarı çıktı. Yanakları akne izleriyle delik deşik ve çökük, saçları kırlaşmaya başlayan kızıl kumraldı. Tel çerçeveli geniş gözlüklerin arkasındaki gözleri gri renkli ve çipilceydi. Elini uzatarak "Bayan Navarro'sunuz değil mi?" dedi. "Ben Phil Ostrov." Resepsiyon memuru geçmeleri için bir düğmeye basarak adamın az önce çıktığı kapıyı açtı. Ostrov'un Anna'yı aldığı küçük toplantı odasında ince yapılı ve yakışıklı esmer bir adam tahta taklidi formika bir masanın başında oturuyordu. Çok kısa kesilmiş, hafif kırlaşmış siyah saçları, kahverengi gözleri ve uzun siyah kirpikleri vardı. 30'lu yaşlarının sonlarında olabilirdi ve büyük bir olasılıkla Orta Doğulu'ydu. Ostrov'la Anna adamın iki yanına oturdular. "Yossi, bu bayan Anna Navarro. Anna, Yossi." Yossi'nin yüzü güneş yanığıydı. Gözlerinin etrafındaki çizgiler sürekli güneşe bakmaktan ya da çok stresli bir hayattan derinleşmişti. Dört köşe çenesinin ortasında bir gamze vardı. Güzel yüzü, yıpranmıştı ve uzamış sakalları sayesinde kadınsı olmaktan kurtuluyordu. "Anna, tanıştığımıza sevindim," Yossi dedi. Gülümsemeden başının hareketiyle adamı selamladı. Yossi de aynısını yaptı fakat genç kadına elini uzatmadı. "Ostrov, Yossi yüksek düzeyde bir kovuşturma görevlisidir. Bayana bu kadarını açıklamamın bir sakıncası yok değil mi Yossi?" dedi. "Burada Viyana'da ticaret kamuflajı altında çalışıyor. Daha 20'sini doldurmadan İsrail'den Amerika'ya göç etmişti. Şimdi herkes onu İsrailli varsayıyor. Yani her ne zaman başı derde girse başkaları suçlanıyor." Ostrov kıkırdadı. "Yossi, Ostrov bu kadar yeter," dedi. Boğuk bir bariton ses tonuyla konuşuyordu. İngilizcesi gırtlaktan söylenen İbranice R'ler nedeniyle yabancı şiveliydi. "Şimdi sizinle anlaşalım bayan. Dünyanın dört bir yanında bazı kimseler son birkaç haftanın içinde ölü bulundular. Siz de bu ölümleri kovuşturuyorsunuz. O ölümlerin cinayet olduğunu biliyor ama onlardan kimin sorumlu olduğunu bilmiyorsunuz." Anna adama donuk donuk baktı. "Sizer Hayes Büro'da Benjamin Hartman'ı sorguya çektiniz. O zamandan beri de onunla yakın bir bağlantı içindesiniz, öyle değil mi? Ne demek istediğinizi anlayamadım." Bu kez Ostrov konuştu. "Hartman'ı bize teslim etmeniz için size teşkilatlar arası resmi bir talepte bulunuyoruz." "Bu da ne demek şimdi?" "Bu işte yetkilerinizi aşıyorsunuz ajan." Ostrov genç kadının gözlerinin içine bakıyordu. "Sizi anlayamadım." "Hartman güvenlik açısından bir risktir. İki kadınlı bir erkek, tamam mı?" Anna teşkilat argosunu biliyordu. Kastedilen ikili oynayan ajanlar dünyanın düşman taraf edilmişti. Amerikan tarafının adamlarıydı. Genç kadın "sizi anlayamadım," dedi. "Yani Hartman'ın sizin adamlarınızdan biri olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Bu çılgınlıktı ya da değil mi?" Genç adamın pasaport kontrolü alarma geçirmeden çeşitli Avrupa ülkelerinde seyahat edebilmesine açıklık getiriyordu. Bu ise Anna'nın merakını uyandıran noktalardan biriydi. Ayrıca uluslararası bir iş adamı kişiliği, çeşitli teşkilat işleri ona kamuflaj görevi yapmaz mıydı? Hiçbir uyduruk efsane, ünlü bir finans kuruluşunun varisi oluşu kadar çok yönlü ve inandırıcı olamazdı. Yossi ile Ostrov bakıştılar. "Pek bizimkilerden biri sayılmaz, öyle mi? Peki kimlerden?" "Bizim teorimize göre Bizim kuruluştan olmakla beraber kendi hesabına çalışmak isteyen biri tarafından tutulmuş olabilir. Beni buraya teorilerden söz etmek için mi getirttiniz? Ona Amerikan topraklarında ihtiyacımız var. Lütfen Ajan Navarro. Karşınızdakinin nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsunuz. Karşımdaki kişinin bazı konularda aklı karışık. İkiz kardeşinin ölümünün şokunu hala üzerinden atamadı. Onun öldürüldüğüne inanıyor. O hikayeyi biz de biliyoruz. Kardeşini de onu öldürmüş olabileceği aklınıza gelmedi mi? Şaka ediyorsunuz. Suçlama inanılır gibi değildi, korkunçtu da. Doğru olabilir miydi? Ostro Benjamin Hartman hakkında gerçekleri ne biliyorsunuz diye ters ters sordu. Bir soru daha soracağım. Hedefler listenizin nasıl ortalıkta dolaşmaya başladığından haberiniz var mı? Bilgi bedava elde edilmez Bayan Navarro. Bilgi edinmek pek çok dolar ister. Benjamin Hartman gibi biri de istenileni ödeyebilecek güce sahip. Hartman da rüşvet vermekten söz etmemiş miydi? İyi ama niçin? Gündeminde neler var? Avrupa'da fink atmaya devam ettiği sürece bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ostrov sözlerine ara verdi. Yossi, eski hemşerilerinden bazı şeyler duyuyor. Mossad'ın da bu şehirde kovuşturma yapan ajanları var. Kurbanlarınızla arada bir bağlantı olması mümkün. Anna bir hizip mi diye sordu. Ya da Kidon'dan mı söz ediyorsunuz? Kastettiği Mossad'ın cinayet işleyen biri miydi? Hayır, resmi bir şey söz konusu değil, özel bir iş bu. Mossad ajanları işin içinde mi? Ve görevlendirdiği bazı serbest çalışanlar? Ama bu cinayetlerde Mossad'ın imzası yok. Lütfen, Yossi yüzünü buruşturmuştu. O kadar saf olmayın. Kardeşlerimin her yere kartvizitlerini bıraktıklarını mı sanıyorsunuz? O cinayetlerin kendilerine mal edilmesini isterlerse tabii. Haydi canım sen de. Şu halde bu kez kendilerine mal edilmesini istemiyorlar. Tabii ki hayır, bu iş çok hassas. Bu ortamda çok ciddi sonuçlar olabilir. İsrail kendisiyle arasında bağlantı kurulmasını istemiyor. Öyleyse kimin hesabına çalışıyorlar? Yossi Ostrov'a baktı, arkasından bakışını Anna'ya çevirdi, omuzlarını silkti. Yani Mossad için değil mi demek istiyorsunuz? Mossad'ın cinayetler işlenmesine emir vermesi resmiyet gerektirir. Başbakanın imzasını koyması gereken bir idamlar listesi var. Listedeki her adın yanına imzasını atması gerekir, aksi halde infaz yerine getirilmez. Mossad'la Şimbet'teki birçok kişiler en tepedekinin onayını almadan infazları yerine getirdikleri için örgütten atılmışlardır. Onun için de size bunun izinsiz girişilmiş yaptırımlar olduğunu söylüyorum. Ben de size tekrar soruyorum. Kimin için çalışıyorlar? Yossi tekrar Ostrov'a baktı ama bu kez bakışı bir uyarı niteliğindeydi. Ostrov bunları benden duymadınız dedi. Anna tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Benimle alay ediyorsunuz dedi. Ostrov anlayın artık dedi. CIA asla kendi ellerini kirletmez. Yani şimdilerde. Eski günlerde bize yan bakacak bile olsa teneke diktatörü ortadan kaldırmaktan çekinmezdik. Şimdi başkandan gelen direktifler kongre gözetim komiteleri ve husiyeleri cart diye kesilip uçurulmuş CIA başkanları var. Tanrım yabancı bir vatandaşın başını artmaktan bile korkacağız neredeyse. O sırada kapı vuruldu. Genç bir adam başını içeri uzatarak Langley 3'te fil dedi. Onlara daha gelmediğimi söyleyin. Kapı kapanırken Ostrov gözlerini yuvarladı. Anna Ostrov'a dönerek şunu açıklık getirelim dedi. Sizler Mossad'ın bazı serbest çalışanlarına bilgi aktarımı mı yaptınız? Birisi bunu yaptı. Bütün bildiğim bu. Söylentilere bakılırsa Ben Hartman bu işte aracılık yapmış. Elinizde somut kanıt var mı? Ostrov bazı anlamlı ayrıntılar Yossi'nin eline ulaşmış dedi. Tarif ettiği filigranlar, bazı temizlik işlemleri, ofisler arası işaretler bunun doğrudan CIA'den geldiğini açıklıyordu. Uydurulamayacak şeylerden, her gün değiştirilen işaretlerden ve soğuk damgalardan söz ediyorum. Anna kendine göre bir sonuç çıkarabiliyordu. Yossi'nin CIA hesabına Mossad'da sızan bir ajan olması gerekirdi. Bunu doğrudan sormayı aklından geçirmedi değil ama meslek ahlakına ters düşeceğine karar verdi. Langley'de kim diye sordu. Size söyledim bilmiyorum. Bilmiyor musunuz yoksa bana söylemek mi istemiyorsunuz? Bu boğa güreşinin seyircisi olan Yossi ilk kez gülümsedi. Gülümseyişi göz kamaştırıcıydı. Ostrov beni tanımıyorsunuz dedi. Ama tanıyan her kim olursa, hoşlanmadığım birini yakmaya hazır bir bürokratik oyuncu olduğumu bilir. Adı bilmiş olsaydım, sırf herifi yakmak için sizi verirdim. Anna buna inanıyordu. Örgütün bünyesindeki bir savaşçının doğal tepkisi olurdu bu. Ama ikna olduğunu ona belli etmemeye kararlıydı. Burada motivasyon nedir diye sordu. CIA'da fanatiklerin bulunduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Adam başını salladı. Korkarım ki orada herhangi bir konuda güçlü duyguları olan birini tanımıyorum. Tatil politikası dışında tabii. Öyleyse niçin? Ne gibi bir güdü olabilir? Tahminimi mi soruyorsunuz? Size bir şey söyleyeyim. Ostrov gözlüğünü çıkardı ve camlarını gömleğine sildi. Elimizde bir sahtekar ve kapitalist listesi var. Büyük balıklar hesabına çalışan küçük balıklar. Savaştan sonraki CIA ile Naziler derseniz utanç verici sırların gömülü olduğu yer oralar. Benim teorim şu. Yüksek düzeyde, gerçekten yüksek düzeyde biri uzun zaman öncesine ait bazı isimlerin ortaya çıkmak üzere olduğunu fark etti. Ne demek bu? Ostrov tekrar gözlüklerini taktı. Kullandığımız, rüşvetini verdiğimiz bazı ihtiyarların isimleri. Çoğu tarihin sislerinin içinde kaybolan adamlar. Tamam. Derken bir liste yüzeye çıkıyor ve sonra ne olduğunu tahmin edin. Pisliklere yardımcı olan ve teşvik eden örgütteki bazı kıdemlerin adları da ortaya çıkacak. Belki bazı finansal açık gözlülükler, zimmete para geçirmeler de öyle. İhtiyar bunaklar kesinlikle domuz gibi ciyaklayacaklar, adamlarını ele vereceklerdir. O zaman kime başvuracaksınız? Bazı fanatik İsrailliler dışında kime? İkinci Dünya Savaşı'ndan arta kalmış bazı hortlaklardan, açıklanmamış intikam cinayetlerinden, ihtiyar delikanlıların yakasını kurtarmaktan, herkesin mutlu olacağından söz edeceksiniz. Evet, diye düşündü genç kadın, herkes mutlu. Beni dinleyin, burada bir çıkar buluşması var. Siz bir dizi cinayeti açıklığa kavuşturmak istiyorsunuz, biz ise bir dizi güvenlik ihlalini açıklığa kavuşturmanın peşindeyiz. Ama ben Hartman olmadan bu işi yapamayız. Bir sürü varsayımla kafanızı şişirecek değiliz. Hartman'ın hesabına çalıştığı kimseler tarafından avlanma olasılığı kuvvetli. Temizlik hareketleri hiç sona ermez. Bütün sorun da bu. Temizlik, kendisinin de yaptığı bu muydu? Ostrov genç kadının yüzündeki kararsız anlamdan yararlanmaya çalıştı. Neyin gerçek olduğunu, neyin ise olmadığını bilmemiz lazım. Anna, elinizde yazılı belge var mı diye sordu. Ostrov ataçlarla tutturulmuş bir belgeye küt parmağıyla vurdu. Büyük harflerle yazılı bir başlık göze çarpıyordu. Bir Amerikan vatandaşının koruma altında nakli. Evet, işin yazılı belgeleri elimde. Şimdi yalnız bir cesede ihtiyacım var. Jack Hampton bu gibi işlerden anladığınızı söyledi. Teslimat için ne düşünüyorsunuz? Bakın, burada yurt dışında oluşumuzdan kaynaklanan nazik bir durum var. Yani onu buraya getirmemi istemiyorsunuz. Bu hakkınız var. Ama ayağınıza geleceğiz. Ona kelepçeleri takıp sinyali verirsiniz, biz de koşa koşa geliriz. Ama bu işe bulaşmak istemezseniz, onun da kolayı var. Bize zaman ve yer tercihan yarı ıssız bir yer bildirin. Biz de kalanını hallederiz. Yossi yine somurtuyordu. Anna, siz tam birer kovboysunuz değil mi çocuklar, dedi. Ostrov omuzlarını silkti. Yine de gerekince sınırlardan adam geçirebiliriz. Kimseye bir zarar da gelmez. Temiz bir adam kaçırmak kusursuz bir ameliyat gibi. Ameliyat insanın canını yakar. Abartmayın, yapılması en doğru olan bu ve sonuçta hepimiz işimizi yapmış oluruz. Anna yüzünü buruşturdu, bunu inceleyeceğim. Öyleyse şunu da inceleyin. Ostrov Viyana'dan Washington'a, Dulles Uluslararası Havaalanı'na veya New York'taki Kennedy Havaalanı'na direkt uçuşların hareket saatlerini gösteren bir kağıdı ortaya çıkardı. Burada zaman esastır. Warner Strauss'taki karanlık bir ikinci kat ofisinde tıknaz özel dedektif Hans Hoffman telefonun almacını gürültüyle yerine bıraktı ve yüksek sesle bir küfür salıverdi. Sabahın 10'uydu ve adam Amerikalı'yı 4 kez otelinden aramış, ne çare ki bulamamıştı. Bir gece önce bıraktığı mesaj da yanıtsız kalmıştı. Otelde Hartman'a ulaşabileceği başka bir telefon numarası olmadığı gibi onun geceyi otelde geçirip geçirmediğini bile açıklamamışlardı. Özel dedektifin Hartman'ı hemen bulması şarttı. Durum acildi. Amerikalı'yı yanlış yönlendirmiş, ona tehlikeli bir ipucu vermişti. Oysa Hans Hoffman hakkında ne söylenirse söylensin, o vicdanının sesini dinleyen titiz bir adamdı. Jürgen Lenz'i görmeye gitmesinden önce Hartman'a ulaşması yaşamsal bir önem taşıyordu. Çünkü dedektifin bir gün önce öğleden sonra keşfettiği şey son derece heyecan vericiydi. Jürgen Lenz'le ilgili olarak yaptığı rutin araştırmalar en beklenmedik, en şaşırtıcı yanıtı getirmişti. Hoffman, Doktor Lenz'in artık doktorluk yapmadığını biliyordu ama bunun nedenini bilmek istiyordu. Bu maksatla Ars Tecammer'den Avusturya'daki bütün doktorların lisanslarının bulunduğu arşivden Lenz'in doktorluk lisansının bir kopyasını istemişti. Ancak orada Jürgen Lenz adına verilmiş bir doktorluk lisansı yoktu. Hiçbir zaman da olmamıştı. Hoffman bunun nasıl olabileceğini merak etmişti. Lenz yoksa yalan mı söylüyordu? Hiç doktorluk yapmamış mıydı? Lenz'in Lenz Vakfı ofislerinden isteyene verilen resmi biyografisine göre adam Innsbruck'taki tıp fakültesinden mezun olmuştu. Dolayısıyla Hoffman durumu oradan da araştırmıştı. Jürgen Lenz, Innsbruck'taki tıp fakültesine hiç gitmemişti. Merakı büsbütün kamçılanan Hoffman bu kez Avusturya'daki bütün doktorların doktorluk lisansı sınavlarına ait kayıtların korunduğu Viyana Üniversitesi'ne gitmişti. Orada da Jürgen Lenz'le ilgili herhangi bir kayıt yoktu. Hans Hoffman, müşterisine biyografisi sahte olan bir adamın adı ile adresini vermişti. Bu işte hiç ama hiç yolunda olmayan bir şey vardı. Dedektif bunun üzerine dizüstü bilgisayarında depolanmış notlarına başvurmuş, bu işe bir anlam vermeye, gerçekleri başka bir şekilde toparlamaya çalışmıştı. Şimdi bilgisayar ekranına baktıkça kontrol ettiği kayıtlar listesine tekrar göz gezdiriyor, dikkatinden kaçan ve bu garip duruma açıklık getirecek bir nokta yakalamaya çalışıyordu. Bir zil sesi onu yerinden sıçrattı. Birisi sokaktan ona sesleniyordu. Hoffman yerinden kalkıp duvara monte edilmiş interkoma yürüdü. Evet, Bay Hoffman'ı arıyorum. Ne istiyorsunuz? Adım Leitner. Gerçi bir randevum yok ama görüşmem gereken önemli bir iş var. Hoffman ne biçim bir iş diye sordu. Gelenin bir şeyler satmaya çalışan biri olmamasını diliyordu. Gizli bir iş. Bay Hoffman'ın yardımına ihtiyacım var. Öyleyse yukarı çıkın, ikinci kat. Hoffman sokak kapısının elektronik olarak kilidini açan düğmeye bastı, Lenz dosyasını kaydetti, dizüstü bilgisayarını kapadı ve bürosunun kapısını açtı. Arkasında siyah bir deri ceket olan çelik renginde kır saçlı, keçi sakallı ve sol kulağında iri taşlı tek bir küpe olan adam, "Bay Hoffman siz misiniz?" diye sordu. "Evet, istediğiniz nedir?" Hoffman bütün potansiyel müşterilere yaptığı gibi adamı tepeden tırnağa süzdü ve onun ne kadar para harcayabileceğini kestirmeye çalıştı. Adamın yüzü kırışıksız ve pürüzsüzdü, cildi çıkık elmecik kemiklerinin üzerinde gerilmişti, saçlarının kırlaşmış olmasına rağmen yaşı 40'ın üstünde olmasa gerekti, fiziksel olarak etkileyici bir tipti fakat yüzünün çizgilerinde çarpıcı bir yan yoktu, olsa olsa donuk bakışlı gri gözleri dikkat çekebilirdi, ciddi bir adama benziyordu. Hoffman, "Buyurun içeri girin," dedi nazik bir tavırla, "sizin için ne yapabilirim?" Anna otele döndüğünde saat henüz sabahın 9'uydu. Elektronik anahtar kartı kapının yukarısındaki yive soktuğu sırada akan su sesi çarptı. Hızla içeri girerek mantosunu kapının yanındaki dolaba astı ve yatak odasına geçti. Önünde verilmesi gereken çok önemli bir karar vardı. Bu işte içgüdülerine güvenmek zorunda olduğunun farkındaydı. Çok geçmeden duş sesi kesildi ve Ben banyonun kapısında belirdi. Anna'nın döndüğünün belli ki farkında değildi. Üstünden hala su süzülüyordu, beline bir havlu sarmıştı, vücudu kalemle çizilmiş gibi düzgündü ve adam amelilik yapmış gibi güçlü kaslarla bezelmişti. Ancak Anna bu kasların bir ayrıcalık, bir eğitmenin gözetiminde aktif bir spor yaşamı anlamına geldiğini biliyordu şimdi. Aktif bedensel faaliyetin kanıtlarını dümdüz karın, bir çift kalkanı anımsatan göğsü, şişkin pazıları bilimsel gözle inceledi, güneş yanığı tenin üstünde su damlacıkları göze çarpıyordu. Omzundaki pansumanı çıkardığından altından yama gibi küçük bir kırmızı alan meydana çıkmıştı. En sonunda genç kadını fark ettiğinden "Ben, demek döndünüz," dedi. "Yeni bir şey var mı?" "Anna, şu omzunuza bakalım," deyince genç adam ona doğru yürüdü. Genç kadının duyduğu ilgi sadece profesyonelce miydi? Midesinin dibindeki bir his bunu şüphe ettiriyordu. Aşağı yukarı iyileşmiş diye tanısını belirtti. Parmağını kırmızı lekenin etrafında gezdirdi. Artık pansumana ihtiyacınız kalmadı. Belki ince bir tabaka Basit rakinin faydası olur. Eşyalarımın arasında bir ilk yardım takımım var. Onu almaya gitti. Geri döndüğünde benim şort giymiş ve kurulanmış olduğunu gördü ama göğsü hala çıplaktı. Genç kadın merhem tüpünü açmaya çalışırken, "Dün CIA hakkında bir şey söylüyordunuz," dedi. "Ben belki onlar hakkında yanılıyorum," diye karşılık verdi. "Artık hiçbir şeye emin olamıyorum. Lenz'in bazı şüpheleri vardı ama inanmakta zorlanıyorum. Yalan söylemesi mümkün müydü? Dün gece onu aldatmış mıydı? Buna inanmak zordu. Bu durum sahip olduğu her içgüdüye, her önseziye ters düşüyordu, anlanın." Genç adamın sesinde ne kabadayılık ne gerilim, aldatmacının olağan sinyallerinin hiçbirini sezemiyordu. Merhemi genç adamın yarısına sürerken yüzleri birbirine yakındı. Sabunun, otel şampuanının, yeşil elma parfümünün ve daha fazla bir şey, erkeğin kendisi olan hafif bereketli toprak kokusu burnuna doldu. Bunu derin derin içine çekti. Sonra pençesine düştüğü duygu karmaşasının farkına vararak geri çekildi. Radarı genç adamın dürüstlüğüne ilişkin değerlendirmesi başka duyguları tarafından mı etkileniyordu? Onun durumundaki birinin özellikle bu koşullarda asla kaldıramayacağı bir şeydi bu. Öte yandan CIA görevlileri yanlış bilgilendirilmiş olamazlar mıydı? Hem kaynakları kimlerdi acaba? Bir araştırmacının değeri, bağlantılarının değeri kadardı. Sistemin yanılgılara ne kadar açık olduğunu herkes kadar o da biliyordu. Hem CIA bu işlere eğer bulaşmışsa onu bu örgüte teslim etmek güvenli miydi? Dünyasında belirsizlikler o kadar çoktu ki içgüdülerine güvenmek zorundaydı, yoksa mahvolurdu.